A9 ekranlarından merhabalar sayın izleyicilerimiz. Sevgi Dili programımızda Sedat Altan kardeşimle birlikte bugün Kafkas kardeşlerimizin sorunlarını ele almak üzere Mehdi Nüs'e Çetinbaş abimizi davet ettik. Kendisiyle röportaj yaptık. Mehdi Bey hem yakın dostumuz hem sayın hocamız Adnan Oktar'ın da yakın dostu. Çünkü hocamız biliyorsunuz Çerkez kökenli Kafkas Müslümanlarından olduğu için Kafkas Vakfı kurucularından olan onursal başkanı Mehdi Nusret Çetinbaş abimizle de hem birçok defalar bir araya gelmişler. Kendi milletlerinin, o kardeşlerinin sorunlarını, müziklerini, yemeklerini birçok defa hep beraberken zikrettiğimiz güzel bir abimizdir Mehdi abimiz. Oranın sorunlarını da çok iyi bilir. Sayın hocamız her zaman yayınlarında özellikle Tokat Batman Taş Köyü'nden bahseder, Çerkez Köyü olarak hatırlarsın.
Evet, inşallah.
Çerkezlerin adetlerinden bahseder. Güzel, özellikle de Sayın Hocamızın biliyorsunuz Seyitliği, Kafkasya'ya dayanan soy ağacı profesörler tarafından, bilim adamları tarafından çıkartılmıştı. Hocamız oradan Arabistan'dan Kafkasya'ya gelenler üzerinden. İsterseniz onu film olarak hocamızın o şeceresini filmini izleyelim.
Evet, inşallah.
Ondan sonra tekrar programımıza devam edelim.
Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın Hazreti Davut Aleyhisselam'a kadar uzanan seceresi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı, Hazreti Fatma'dan olan torunu Hazreti Hasan soyundan gelen kişilere İslam kültüründe Şerif adı verilir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin diğer torunu olan Hazreti Hüseyin'in soyundan olan şahıslar da Seyyid olarak adlandırılırlar. Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in şehit edilmelerinden sonra Seyyidlerin göç hareketleri iyice hız kazanmıştır. Seyyid olan Sayın Adnan Oktar'ın aile büyükleri de Hülagu fitnesi sırasında Kafkasya'ya göç etmiş, daha sonra Osmanlı-Rus savaşları ve Rus-Kafkas savaşları esnasında Osmanlı'ya sığınıp Ankara-Bala'ya yerleşmişlerdir. Sayın Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey'in dedesi Beslen Arslan Kasayev'in kökeni Nogay Hanlığı'na dayanmaktadır. Beslen Arslan Kasayev'in ailesi Arslanoğulları olarak da tanınmaktadır. Arslanoğulları 1827 yılında Kafkas Valiliği için hazırlanan bir belgede adı geçen 21 Seyit ailesinden biridir. Rusya Federasyonu Stavropol Federal Arşivinde yer alan 17 Temmuz 1827 tarihli orijinal belgenin fotokopisi Arşiv No. 48 Cilt 2 Dosya No. 853. Bu tarihi belgede Kara Nogay ve Yedizkul bölgesinde yaşayan Nogay Seyitlerinin kimlikleri ve aileleri hakkında bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler bir liste halinde düzenlenmiş olup listede 3. sırada Adnan Oktar'ın dedesinin dedesi olan Beslen Arslan ve ailesinin kaydı bulunmaktadır. Adnan Oktar'ın dedesi Ömer Bey, Kafkasya'da doğmuş, 1902'de Ankara Bağla kasabasına yerleşmiştir. Ömer Bey'in babası Hacı Yusuf, Hacı Yusuf'un babası ise Rus arşivlerinde Seyit olarak kaydı bulunan Beslen Arslan Kasayev'dir. Adnan Oktar'ın babasının ismi resmi kayıtlarda Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Arslan soyadı Rus kaynaklarında da yer almaktadır. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın soyu ise annesi Hazreti Fatıma tarafından Hazreti Davut aleyhisselama bağlanmaktadır. Hazreti Ali'nin annesi Hazreti Fatıma, Hazreti Davud'un soyundan gelen Baş Haham Hofnayn'in kızıyla Esed İbni Haşim'in evliliklerinden doğmuştur. Hazreti Fatıma radıyallahu anh, Abdümenaf, Ebu Talip ile evlendi. Bu evlilikten Hazreti Ali dünyaya geldi. Hazreti Ali'den sonra günümüze dek Sayın Adnan Oktar'ın seceresi şu şekildedir. Muhammed bin Ali bin Ebu Talip bin El Hanefiye Medine'de yaşadı. Sultan Kaab veya Kegab bin Muhammed Şam emiri. Sultan Hürmüz Mısır'dan. Sultan Halid, Sarsari emiri. Sarsari, Bağdat halifeliğinin en büyük ticari şehridir. Sultan Velid, Sarsari Emiri. Sultan Kayda veya Kayıda, Sarsari Emiri. Sultan Mevlüt, Sarsari Emiri. Sultan Ebu el-As, Hatay Emiri. Sultan Salim Ebu Hanife, Hatay Emiri. Sultan Sadık, Hatay Emiri. Ebu el-Hak veya Abdülhak, Medine'de yaşadı. Sultan Osman, Medine'den. Sultan Celaleddin Osmanoğlu, İstanbul'da yaşadı. 1638 tarihli arşiv kayıtlarına göre Sultan Celaleddin'in Ethem ve Sadreddin adında iki oğlu vardı. Sadreddin Ahmet, bu kişinin tebliği vesilesiyle Altınordu Devleti'nden Özbek Han, İslam'ı kabul etmiş ve ardından Altınordu Devleti 1312'de İslam Devleti haline gelmiştir. Terme, Altınordu'da Kumkent şehrinde yaşamıştır. Karapçı, Termeoğlu, Güney Kazakistan Kumkent'te yaşamıştır. İslam Kiyak, Karapçı'nın oğlu. Nugaylar arasında Kiyak ünvanı bir kişinin seyit olduğunu göstermektedir. Altınordu topraklarında Volga Nehri ile Ural Nehri arasındaki Türk yurdunda yaşamıştır. Kadir Kiyak, İslam'ın oğlu. Ural ve Volga Nehirleri arasında doğmuştur. Kutlu Kiyak, Kadir Kiyak'ın oğlu. Kumkent'te doğmuş ve babası vefat ettikten sonra Kumkent'in hükümdarı olmuştur. Edigey, Kutlu Kiyak'ın oğludur. 1376 doğumludur. 1419 yıllarına ait Rus arşivlerinde kişinin kayıtları seyit olduğunu göstermektedir. Altınordu devleti yöneticilerinden biriydi. 1411 veya 1419 yılları arasında savaş meydanında şehit olmuştur. Rusya'da çok ünlü bir kişiydi. Arşiv kayıtlarına göre Altınordu Hanı Toktamış'a Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan geldiğini açıklamıştır. Ve bu 17-19. Yüzyıllara ait çok sayıda belgede yer almaktadır. Nurettin, Edigey'in oğlu, Sadreddin Ahmet soyundan, 1412 veya 1419 yılında babası hala hayattayken savaş meydanında vefat etti. Vakkas, Nurettin'in oğludur, Beylerbeyi olmuştur. 1447-48 yılında savaş meydanında şehit edildi. Musa, Vakkas'ın oğlu, Nugay Hanlığı'nın kurucularından biriydi ve yıllarca han olarak görev yaptı. 24. İsmail, Musaoğlu. 1544'te Nugay Hanı'ydı. Bazı kayıtlara göre 100 bin kişilik bir ordusu vardı, 1563'te vefat etti. Din Muhammed, İsmail'in oğlu, Nugay Hanı. Erken yaşta vefat etti. Yönetime kardeşi Seyit Ahmet geçti. 1563 ve 1578 yılları arasında Nugay Hanı olarak görev yaptı. İslam, Seyit Ahmet Muhammedoğlu. Nugay Hanı olarak 1584'te tahta geçti. 1587'de şehit edildi. Kasay, İslamoğlu. 1610-1627 Stavropol çevresinde kendi çiftliği vardı. Seyit olduğu biliniyordu. Sultan Murat, Kasayoğlu. 1622-1643 Nugay Hanlığı'nın bölünmesi sonrasında Kasay kolunun başıydı. Musal, Sultanoğlu. 1651 Aslan Hacı, 1713, Kasay ailesinden. Bestau dağlarında yaşıyordu. Seyit olduğu herkes tarafından biliniyordu. Musa, Kasay kolunda. Besten Aslanov, 1780-90'da doğmuştur. 1886, Besten şehri yakınındaki Beşdağ'da yaşamışlardır. Üç erkek kardeş, Murzabek ve Aslanbek Arslanovlar aileleriyle yaşıyorlardı. Hacı Yusuf, Beslen oğlu, 1841. 1902'de Osmanlı toprağı olan Kafkaslardan hanımı Koşan'la birlikte hac farizesini yerine getirmek için Mekke'ye gitti ve orada vefat etti. Ömer, Hacı Yusuf'un oğlu, 1859. Kafkasya'da Bestau, Beşdağlar çevresinde yaşadı ve 1902'de Bağla'ya göç etti. Yusuf Oktar Arslan, Sayın Adnan Oktar'ın babası, evlilik cüzdanında ismi Yusuf Oktar Arslan olarak geçmektedir. Türkiye'de doğmuştur. Ve Adnan Oktar.
Evet, bugün Kafkas halklarının da soykırım olarak nitelediği meşhur 1864'teki Kafkas göçü vardır. Malum Çarlık Rusyası döneminde de daha sonrasında komünizm döneminde de Çerkez kardeşlerimize, Kafkas kökenli kardeşlerimize, tabi diğer halklara da Rusya'da yaşayan çok büyük mezalimler olmuştu. Bu mezalimlerin sonucunda 1864 yılında yaklaşık 2 milyon kadar Kafkas kökenli kardeşimiz Osmanlı İmparatorluğu çoğunluğu da Osmanlı İmparatorluğu'na göç etmişlerdi. Burada yerleştirilmişlerdi. Zaten malumun hocamızın ataları da inşallah o göç sonucunda gelmişler Türkiye'ye. Önce Ankara Bağla'ya, sonra da Tokat'ta biliyorsun o Batmantaş köyünde inşallah ikamet etmişler. O 2 milyon kardeşimizin göçünün yanı sıra bazı kaynaklara kadar 5 milyona kadar çıkıyor bu sayı. 5 milyon Kafkas Müslümanı da şehit edilmiştir o olaylarda. Tabii bu mezalim bitmemiş. Özellikle Lenin sonra Stalin döneminde iyice yoğunlaşmış. Şiddetini gitgide arttırarak hissettirmiş. Ta ki komünist Doğu bloğu yıkılana kadar, Rusya'da komünizm yürürlükten kalkana kadar da sürmüştür. Zaten bunların hikayelerini Türkiye'ye gelen Kafkas kardeşlerimizden de defaten dinledik. Şu ara gündemde zaten vizyonda da bu konuyla ilgili filmler var. Kırım Türklerine yapılan mezalimle ilgili çok güzel bir film var. Ben de seyretmiştim. Bu konular işleniyor. Tabii sırf bununla da kalmadı. Daha sonrasında da birazdan röportajda Metin Üste Çetinbaş hocamız anlatıyor. Çeçenistan savaşları, Rusya ile yaşanan süreç. Daha sonrasında yine oradaki belli akımlar, hatta bugün baktığımız zaman Orta Doğu coğrafyasında da Kafkas kökenli çok sayıda savaşçı var. İnşallah bir Mehdi hocamızla röportajımızı izleyelim, sonra üzerine yine konuşalım.
Abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Nasılsınız?
Hamdolsun, Allah'a şükürler olsun.
Abi Kafkas Vakfı'nın kurucularından olarak siz tabii özellikle şunu merak ediyorum. Tabii Kafkaslarla ilgili biraz da hem bilgi de sizden rica edeceğim. Kafkas Vakfı'nı kurarken ne gibi bir ihtiyaçla vakfı kurdunuz? Yani o milletin, o kardeşlerimizin hangi ihtiyaçlarını düşündünüz? Ne problemleri vardı?
Evet, şimdi tabii Kafkas Vakfı'nı kurma gerekçelerinin başında ilk defa yani şunu söylemem gerekirse, tabii bu biraz da benim çocukluğumda yaşadığım olaylarla da biraz ilintili olduğunu söyleyebilirim. Ben İkinci Dünya Savaşı'nda Sovyetler Birliği'ni terk edip İzmit'in Uzuntarla köyünde bizim yanımıza gelip yerleşen bir akrabamızın kucağında doğdum diyelim. Yani onun yanında. Kafkasya'yla ben aile olarak yakın bağları olan bir insan olarak 1954 yılında İzmit'in Uzuntarla köyünde dünyaya geldim. Dedem benim bütün Çerkezlerin aksine hani 1864 sürgününde Çerkezlerin %99'u Türkiye'ye gelmişlerdir ama benim dedem 1905 yılında Türkiye'ye geldi. Yani orada yaşanan çalkantılı dönemlerde komünizm öncesi 1905 Rusya'da bir ihtilal denemesi sırasında orada meydana gelen karışıklıklar sırasında hapse mahkum edilip idam cezasına çarptırılınca yurt dışına kaçmak zorunda kalıyor. Novorossiysk'ten bir gemiyle Türkiye'ye geliyor 1905 yılında. Burada kalıyor.
Bu şey mi? Rus-Japon harbi mi meşhur?
Yani birinci ihtilal denemesi. Lenin ve Stalin'in yaptıkları 1905'te bir deneme vardır. O zaman Krenski diye bir başbakanı vardır, Çar'ın falan. Onu devirmeye çalışıyorlar. Fakat başarılı olamıyorlar. Bunun üzerine işte Lenin, Stalin kaçıyorlar, Almanya'ya falan gidiyorlar. O dönemlerde yaşanan bir takım olaylar, şeyler içerisinde dedemiz zaten yani aslında siyasi bir olay değil. Yani köyde meydana gelen bir namus meselesi, bir Rus, bir Ermeni tüccar köyde çerçilik yapıyorlar, geliyorlar. Kadınlara bir laf atma meselesi yüzünden bir olaylar meydana geliyor. İki tane Rus'la çerçi Ermeni öldürülüyorlar köyde, linç ediliyorlar. 9 kişi tutuklanıyor. Aralarında dedemiz de var. Sonuçta 6 tanesi idama mahkum ediliyor. Bir tanesi dedem. İşte o karışıklık sırasında Kızıllar Krasnodar'ı ele geçirince hapishaneleri kırıyorlar. Dedemiz dışarı çıkıyor tabii o şeyde. Çar tekrar duruma hakim olunca kaçak durumuna düşüp idam edilecekler. Geliyor Türkiye öyle. Benim dedemin babası yıllarca Türkiye'ye gelmiş gitmiş. Kardeşleri gelmişler gitmişler falan. Ve en son 1926 yılında Türkiye'ye gelip geri gittiği zaman 26 yılından sonra bir daha gelememiş. Sınırlar kapanmış. Ve 26 yılından beri oradaki ailemizle bağlarımız kopmuş. Ama enteresandır. Yani biz komünizm zamanında da oradaki ailelerimizden bir şekilde bağlantılarımız devam etti. Yani ailemiz mesela bize İtalya'dan mektup ulaşırdı elimize. Oradaki ailemizin gönderdiği. Ne bileyim Arjantin'den, Peru'dan değişik yerlerden mektuplar gelirmiş. Sonra öğrendik ki onu komünizm yıkıldıktan sonra onlar işte bir şekilde yurt dışına çıkma imkanı bulan insanların ellerine mektup tutuştururlarmış. Bunu bizim işte akrabalarımıza postaya verirseniz onlara ulaşır tarzında. 2-3 tane ulaştı ama onların kendi ifadeleri belki de 20-30 tane mektup göndermişler ama çoğu ulaşmamış elimize. Sonra işte 91'den sonra Sovyetler yıkılınca işte gidip akrabalarımızla kaynaşma imkanı bulduk. Tabii ben şimdi lafı oraya getireceğim. İşte çocukluğumda o insanların arasında o İkinci Dünya Savaşı'nda bizim komşumuz Kafkasya'dan Avrupa'da mülteci duruma düşünce Türkiye'ye geldi, bizim yanımıza sığındı. Tam 18 sene uzun tarlada bizim evimizin misafir odasında, Çerkezlerin evlerinin hepsinde eski Çerkez evlerinde misafir odası vardır. Özeldir orası. Düşünebiliyor musunuz? Yani bu herhalde Guinness Rekorlar Kitabı diye bir şeyin içerisine konursa bir insan 18 sene misafirliği, misafir odası denilen yerde yatağa yapıldı. Annem her gün sofra götürdü odasına. Bu şekilde bizim evimizde şey oldu. 69 yılında Kafkasya'ya geri döndü. Yani çıkan bir takım af şeyleriyle. Ve onun yanına gelen 2. Dünya Savaşı muhacirleri, mültecilerin arasında ben çocuktum. Onlar doğru düzgün Türkçe bilmezlerdi. Hep Çerkezce konuşurlardı. Ben de onların yanında onların konuşmalarını dinleye onlarla beraber büyüdüm. Onların dramlarını dinledim. Onların sıkıntılarını dinledim. Ve dolayısıyla da ilkokula başladığımda enteresandır. Türkçem çok kıttı. Yani onların içinde hep olunca. Sonra ilkokuldan sonra Türkçeyi de bırakın Türkçe öğrenmeyi. Edebiyat öğretmeni olduk daha sonra, o işin tabii ilginç tarafı. Tabii Kafkasya'nın problemlerini çok iyi biliyordum. Ve sürekli olarak orada yaşanan komünizm zamanındaki kolhozundan, kolektifleştirmeden, dinlere yapılan baskılardan, bütün şeylerden haberdardık. Ve gençliğimde de sürekli ben Kafkas camiasının içerisinde oldum. Dernek çalışmaları yaptım sürekli olarak ve şöyle söyleyeyim, İstanbul'a geldiğimde o zaman Kuzey Kafkasyalar Kültür Derneği diye Sultanahmet'te bir derneğimiz vardı. Ve ben 23 yaşında belki de Türkiye'nin en genç dernek başkanı olarak o dernekte ki yönetim kurulunda Musa Ramazan amcadan tutun böyle yaşlı belki benden 40 yaş büyük insanlar falan vardı benim yönetimim. Öyle bir yönetim yaptı. Sonra hepinizin bildiği gibi 89'dan itibaren işte Rusya sarsılmaya başladı. Glasnost, işte o yapılandırma faaliyetleri, Gorbaçov'un o yeni hamleleri falan esnasında tabii sallandı. 91'de de fiilen dağıldı. Dağılınca tabii şimdi dernek şeyleriyle iş yapmak ne kadar mümkün falan o sıkıntıları görmeye başladı ve 91'de ben Rabbim nasip etti. Kafkasya'ya ilk gitme imkanı. Yani Kafkasya'ya ilk gidenlerden yani dağıldıktan sonra babamı da aldım yanıma. Kendi babasının doğduğu memlekete bir şekilde götürdüm. Gidip gelenlerin gördüğümüz en büyük eksiklik Kafkasya'da çok büyük bir manevi buhran olduğunu. Yani insanların 80-90 senede şeyden kopartıldıklarını, dinden kopartıldıklarını, imandan kopartıldıklarını. Yani dernek çatısı altında bir şeyler yapalım ama baktık olmayacak. Dedi ki bir vakıf kurmamız lazım. Yani bu işi vakıf kanalıyla yapmamız lazım. Arkadaşlar bir araya geldik. Ve 92 yılından itibaren şeye başladık önce. Yani bir çalışmalara falan başladık. Tabii vakıflaşma süreci bir 3 sene sürdü. 92'den itibaren biz işte Abhazya, Çeçenistan'da hareketler de zaten başlamıştı. İlk önce tuttuk kendi aramızda 15-20 kişi. Topladığımız vekalet kurbanları gittik o bölgede kesmeye başladık. Birinci yıl 30 oldu. 93 yılında işte 50 oldu. 94 yılında 80 oldu, 100 oldu falan. Yani böyle gidip bölgeli köylerde tekbir sesleriyle şeyleri kesiyoruz falan. Sonra Rabbim nasip etti. 95 yılının Haziran ayında da tüzel kişilik olarak Kafkas Vakfı'nı resmi olarak kurduk. Ama kurduğumuz zaman da kendimizi bir anda şeyin içinde bulduk. O şey faaliyetlerini, Kafkasya'da İslami faaliyetleri hızlı bir şekilde organize etmeye başladık. Ve biz şeyi kurunca bütün yük bir anda omuzumuzun üzerine bindi. Şimdi her yerden şey geliyor. Dağıstan'ından, Karaçay Çerkes'ten, Kabartay Balkar'dan, Ali her yer yani bizden yardım istemeye başladı. Tabii bu yükün altında ezilme noktasına gelince sağ olsun o zaman Diyanet İşleri Başkanlığı'na da müracaat ettik. Tayyar Bey, Tayyar Altıkulaş benim yakın dostum. Görev yaptığım okulun okul aile birliği başkanlığını falan da yaptık. Şahsen tanıştığım için çok büyük desteklerini gördüm. Yani ne bileyim Kur'an-ı Kerimler, ilmihal kitapları, şeylerin temin edilmesi, ücretsiz takım şeylerin yapılması noktasında. Ve konteynerlerle, o zamanlar biraz da bir serbestlik dönemiydi. Ne bileyim Samsun Limanı'na koca bir 10-15 bin civarında Diyanet'in verdiği Kur'an-ı Kerim'i Kafkasya'ya götürdük. Yani o insanlar belki maşallah Kur'an okumayı bilmiyorlar ama herkesin evine dağıtılması noktasında organizasyonlar yaptık. Ve daha enteresanı, biz Kafkasya'ya gittiğimizde bizden önce o dönemlerde daha Sovyetler Birliği dağılmadan önce o bölgeye Yahova şahitlerinin girmiş olduğunu gördük. Enteresan bir şekilde. Ve şeyler basmışlar. Böyle Çerkezce parlak böyle İsveç merkezli bir cemiyet. Kalın kalın böyle İncil'den, Tevrat'tan böyle kıssalar içeren Çerkezce ve son derece güzel renkli böyle kuşe kağıtlarla kitaplar basmışlar, dağıtmışlar evlere falan. Şimdi tabii hani biz İslam orada zayıf düşürüldü diyoruz ama aynı şey Hristiyanlık için de geçerliydi. Yani şimdi komünizm İslam'a büyük darbe vurdu da Hristiyanlığa bir torpil falan da yapmadı. Yani aynı şekilde kiliseleri de yıktı, şeyleri de yıktı. Yani bütün dinleri aynı şekilde darbeledi yani sonuç itibariyle. Ama geliyor şimdi o adam oradan Çerkezleri Hristiyanlaştırmak istiyor. Yani ne bileyim Yahova şeyine sokmak istiyor. Kendine göre herkes bir çalışma yapıyor. Hemen işte normal önce Kur'an dağıttık. Arkasından yani Kur'an-ı Kerim'in Çerkezce mealinin tabii yayınlanması acil bir ihtiyaçtı. İşte o zaman Suriye Çerkezleriyle ki onların da hem Çerkezce biliyor, ana dilleri de Arapça olduğu için yani normal onlarla bir destek çalışması içerisinde hemen hemen hızlı bir şekilde Kur'an-ı Kerim'i Çerkezce'ye aktararak Çerkezce mealler dağıtıldı. Onun haricinde Rusça küçük ilmihal kitapları bastırdı. Yani bunlarla ilgili yüz binlerce böyle kitaplar o bölgenin içerisine dağıtıp bu çalışmaları onun içerisine soktuk. Ama tabii daha sonra işte bildiğiniz gibi 94, 95, 96 şey, hızlı şekilde Çeçen Savaşı başlayınca bu sefer de tabii mecburen artık yani İslami faaliyetler bir taraftan yürütme noktasında devam ederken ağırlığımız bu sefer savaşta mağdur duruma düşen mültecilere yardım kampanyaları tarzında oldu ve böyle bir çalışmanın içerisinde Kafkas Vakfı faaliyetlerini yürüttük. Sonra işte Ajans Kafkas diye bir şey oluşturduk, bir ajans oluşturduk. Tabii burada Kafkasya'dan alınan, elde edilen bilgileri hem İslam dünyasına, dünya kamuoyuna aktarma noktasında önemli bir görev üstlendik. Ki 2000 yılından 2004 yılına kadar fasılasız 4 dilde yayın yaptık. Türkçe, İngilizce, Arapça, Rusça ki çok büyük bir maliyet yükledi sırtımıza. Yani bir ara Ajans Kafkas'ın 8 tane şeyi vardı ne derler. Çalışan personeli vardı. 4 dilde yayın yapıyordu ama tabii ki bir sivil toplum kuruluşunun şeyinin dışında bir yüktü bu.
Ki şu an Ajans Kafkas zaten Kafkasya haberlerini en güzel veren haber portalıdır.
Şu anda tekrar canlandı Ajans Kafkas. Evet. Ona da sağ olsun. Devletimizin şu anda Dış Türkler Dairesi diye bir şey var. Oraya bizim verdiğimiz bir proje onaylandı. Ajans Kafkas'a şu anda devlet o Dış Türkler şeyi sponsor oluyor. Tekrar yeniden kadrolar oluşuyor. Tekrar yeniden dil sayısı arttırılacak. kadro profesyonel olarak çalışacak. O yüzden yani son şöyle bir iki aydır kadro yeniden oluşmaya başladı. Site yeniden düzenlenmeye başlandı. Şu anda da şöyle söyleyeyim ben size. Tabii yani bizim şimdi öyle bir iddiamız yok. Kafkasya ile ilgili yapılan ne kadar site varsa bakarsınız hepsi Ajans Kafkas'ın haberlerini onu kullanıyor. Başka da yok zaten kullanmaya. Biz de kimseye de zaten hani bizim ürünümüzü, adımızı kullanmak kaydıyla serbestçe, ücretsiz olarak kullanabilirsiniz diye o izini verdiğimiz için hemen hemen yani tek kaynak odur. Yani onun dışında da bir kaynak yok. Devam ediyor yani şu anda. O bölgede en aktif olan, o bölgeden en aktif haber alan Ajans Kafkas. Onun dışında Kafkasya ile ilgili kitaplar yayınlıyoruz. Konferanslar yapıyoruz. Yani Türkiye kamuoyunu bu konularda aydınlatıyoruz. Yani Çerkezlerin başına gelen sürgün olayı ki hepimiz biliyoruz ki muhterem hocamız da o sürgünden nasibini alan bir ailenin Ferdi Adnan hocamız. Ve Çerkezler 1864 yılında dünyanın en büyük soykırımını yaşadılar. Yani yaklaşık hemen hemen binlerce yıllık oturdukları Kafkasya'da Ruslar tarafından ne yapıldılar? Toprakları ellerinden alındı ve vatanlarından sürgün edildiler. O zamanın şartlarında 2 milyondan fazla insan Kafkasya'yı terk etmek zorunda kaldı. Yani her şeyini orada bırakarak terk edip buraya gelmek zorunda kaldı. Ve öldürülen insan sayısının zaten istatistiği yok. Kimi 5 milyon diyor, kimi daha çok diyor. Çünkü sonuç itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Kafkasya 1864 öncesi Karadeniz'in ta Krasnodar Novorossiysk limanından alın Gürcistan sınırına kadar, Poti limanına kadar o bölge komple Kafkas kökenli insanlarla doluydu.
Gürcistan tanıdı soykırımı değil mi?
Tabii yani o şeyler tanıdı. Tanıdı ama tabii onun da şimdi politik şeyleri var. Yani şimdi onun içine girersem o uzun bir olay yani. Şimdi daha önceden tanısa Gürcistan'ın tanımasına ben biraz daha böyle şeyle yaklaşırdım ama yani Rusya ile aralarında çekişme dolayısıyla böyle bir olaya girdiği için onu ben biraz mim koyuyorum. Bir de olayın diğer bir boyutuna baktığımız zaman Çerkezlerin bugün yaşadıkları sürgünün bir numaralı sorumlusu da Gürcistan'dır. Çünkü o dönemde Çar orduları Tiflis üzerinden Kafkasya'ya saldırdılar, geldiler. Onlarla işbirliği yaptılar. Tiflis'i merkez olarak kurup güney tarafını hiç savunmasız olarak oradan çok büyük lojistik destek aldıkları için Kafkasya'nın düşmesinin en büyük sebeplerinden biri de o zamanki Gürcistan yönetimi. Kendileri de daha sonra onun bedelini ağır ödediler ama yani sonuç itibariyle yani bugün Kafkasya'da bir realite var. O realite de bugün İslam dünyasının yani kendileri tabii kendi tabirleri biz diyorlar üvey evladıyız diyorlar Kafkasya'daki insanlar maalesef. Yani İslam dünyası sayılırken, zikredilirken yani arada bir böyle akla geldiği oluyor ama genellikle işte Filistin'den, Kudüs'ten hocamız bahsediyor ama o kendisi de o şeye mensup olduğu için söylüyor ama başka dillerde bakıyorsunuz şimdi Mevlid'de şeyde falan dua ederken hep Kafkasya'yı unutuyor yani şeylerimiz, hocalarımız. Oradaki Müslümanlar pek akla gelmiyorlar. Bu da bir yürek sızlatan bir durum olarak Kafkasya insanının bir derdi. Yani ben de bunu bir sitem olarak burada dile getiriyorum.
Ya yani. Genel zaten Mehdi abi malumuz İslam dünyasının genel derdi zaten bir birliktelik, beraberliğin oluşmamasından ötürü. Bu zaten bütün İslam coğrafyasında burada. Ama maalesef dediğiniz de doğru. Birçok ülkenin biz büyükelçisine gittiğimiz zaman İslam dünyasından ya da Türk dünyasından asıl meselenin, mesela Filistin Büyükelçisi'yle konuşmuştuk, ben hiç unutmuyorum. Asıl meselenin, İslam dünyasının meselesinin Filistin olduğunu, Filistin çözüldüğünde çözüleceğini söyledi. Bu şimdi çok yanlış bir mantık.
Evet.
Filistin çözüldüğünde Suriye nasıl çözülecek, Doğu Türkistan nasıl çözülecek, Çeçenistan nasıl çözülecek? Bu mantıktan geçiyor. Bir de dediğiniz gibi tabii demin örnekleri de anlattınız. Genel olarak özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanlar bunun öncüsü. İslam dünyası bağnazlık problemiyle son dönemde karşı karşıya. Bu radikal akımlar Kafkasya'da olsun, işte Orta Doğu'da olsun hızla güçleniyorlar ve Avrupa'yı da artık merkezlerinde vuran hale geldiler. İslam dünyasının asıl meselesi de Kur'an hakikatlerinin, İslam'ın özünün, İslam'da olan Kur'an'ın anlatılmasıyla ve bir birliktelikle çözüleceğine inanıyoruz. Bu konuda demin siz de zikrettiniz, hocamızın birçok eserleri Kafkas dillerine olsun Rus dillerine çevrilmişti. Hatta beraber de bölgede sizin vesilenizle başka kardeşlerimizin vesilesi de dağıtmıştık. Hatta oradaki seyahatlerde en ücra noktalarda bile kahvelerde dahi hocamızın o dilde belgesellerin izlendiğine de Allah razı olsun müşahede etmiştik hep beraber.
Evet, evet yani şey kitaplar Rusça tabii bölgenin ortak dili olduğu için ben de yani birçok evde Rusça yazılmış Darwinizm olsun yani Allah'ın varlığıyla ilgili bir takım eserlerin o bölgede yani ateizme karşı mücadelede çok önemli bir hizmeti oluyor. Yani Dağıstan'dan, Çeçenistan'dan her bölgede o şeyler zaten nedir? Dağıtılıyor. Yani burada önemli bir hizmeti olmuş oluyor. Tabii bir diğer konu hani burada İslam dünyasının ortak bir derdinden falan şeyden bahsederken tabii şimdi insanlar bazı şeyler bu radikalizmin yani radikal hareketlerin çıkış noktasını anlamakta zorlanıyorlar. Şimdi ben aynı zamanda biliyorsunuz savaş devam ederken Kafkas Vakfı'nın kuruculuğunun dışında Çeçen kökenli olmamama rağmen Kafkas Çeçen Dayanışma Komitesi'nin de iki numaralı ismi olarak vazife yaptım. Yani ben Kafkasya'da bulunan insanların hiçbir ayrıma tefrik etmiyorum. Çeçen'di, Dağıstanlıydı, Adige'ydi, Kabarda'ydı, Lezgi'ydi, Avar'dı. Yani hiç ayırmam. Yani Abaza'ydı ki zaten hanım tarafından da damadız Abazalara o ayrı bir olay ama şimdi İnsanlar şunu maalesef göz ardı ediyor. Yani bana soruyorlardı işte Çeçen Savaşı'nda, Çeçenistan'da savaşan insanlara işte terörist der misin falan. Şimdi illa beni şeyde sıkıştırıyor. Televizyonda şimdi katıldığım programda illa bana şimdi onlar için terörist dedirtecek. Tamam diyeyim dedim yani hadi tut ki dedim. Yani çözülecek mi olay? Veya ne bileyim Moskova'da oteli basıyor kadınlar orada işte... tiyatro baskını sırasında şimdi örnek verdim o zaman ben. Şamil Basayev örneğini vermiştim. Dedim ki siz dedim bırakın dedim şeyi. Tamam Şamil Basayev ister terörist deyin ister özgürlük savaşçısı deyin ama ben size dedim önce Şamil Basayev'i dedim bir tanıtayım dedim. Kendinizi onun yerine bir empati yapın. Bu adam dedim Yeltsin dedim komünistler tarafından darbeyle devrilmek istendiğinde şeyde etrafında tankın üstüne çıktığında dedim böyle bir kahramanlık sarhoştu dedim gerçi o zaman da öyle kafası şey olsaydı çıkamazdı o ayrı bir olay ama dedim yani sonuç itibariyle tankın üstüne çıktığında dedim etrafında 5-6 tane şey var birinci derecede en yakın koruma dedim şeydi dedim Şamil Basayev dedim yanında şeyde dikiliyor dedim yani şeyde şimdi Şamil Basayev bunu dedim Yeltsin'i çok sevdiği için mi yapmıştır asla dedim yani sevdiği için değil ama o adam orada dedim bir şey veriyor dedim bir mücadele veriyor bir özgürlük mücadelesi. Abhazya'ya gitti savaş. Niye dedim? O da bir özgürlük şeyi falan var. Sonra ne oldu dedim? Çeçenistan'da dedim şey başladı dedim savaş. Ve geldi dedi Rus uçakları evini bombaladılar dedim. 11 tane dedim. Anası, babası, gelini bilmem ne. 11 aile ferdini dedim öldürdüler dedim. 11 tane adam şeyi dedim. Bir gece karısı dahil dedim. Abhazya'da evlenip dedim şeye götür. Karısı dahil. 11 kişiyi öldürdüler dedim. Peki dedim bu mantıkla dedim. Siz dedim. Yani ne kadar sağlıklı düşünebilirsiniz? Yani kendinizi dedim. Yani böyle kontrollü bir savaş yürütürsünüz. Yani hiç böyle bir şey olmamış gibi. Veya dedim otelin içerisine giren kadını düşünün dedim. Oradaki eylem yapan şeyi düşünün dedim. Kocası öldürülmüş. Bilmem neyi öldürür falan. Siz dedim şimdi bu savaşta dedim. Bir sürü dedim. Yani neredeyse akıl sağlığını yitirmiş serseri mayınlar ortaya bırakıyorsunuz dedim insanları. Sonra da bu insanlardan şey bekliyorsunuz. Yani nedir? Son derece böyle sağlıklı, psikolojisi yerinde davranış bekliyorsunuz dedim. Bu dedim yanlış. Hani terörist damgası vurmak çok basittir. Vurabilirsin, terörist dersin, geçersin. Ama şimdi terörün tanımı nedir? Şimdi bir devlet gelip de tepeden bomba atıp da 11 kişiyi birden öldürdüğünde onunkisi şey oluyor. Ne derler ona? İsyan bastırma veya neyse adı şey halinde. Fakat bir insan kendi özgürlük, bireysel şeyini verdiğinde o adı terörist oluyor. E bakın şimdi dedim, ya sen Arafat'ı dedim, ele alalım ele dedim. Ya sen Arafat dedim, şimdi belli bir noktaya kadar hep teröristti dedim. Şey anlamında. Ama daha sonra dedim, insanlar onun mücadelesini tanıdılar, şey oldular, dediler işte devlet başkanı. Peki dedim, Castro dedim, başarısız olsaydı tarihte ne olarak anılırdı? İşte terörist olarak anılırdı ama başardı, darbe yaptı. Küba'da şey oldu, nedir, lider oldu. Orada devlet başkanı, bu sefer insanlara sayın derlerdi. Ya bu olay böyledir yani yapı itibariyle. Şimdi dedim işte o Şamil Basayev, işte o eylem yapan, tiyatro bilmem ne yapan adam. Şimdi o an dedim elimde yok benim ama. Bakın dedim bu insanların dedim 1900 dedim 94 yılının dedim şeyinde Yeltsin'le beraber masaya oturup dedim imza atarken dedim resimleri var dedi bu insanların dedim. Birinci Çeçen Savaşı'ndan sonra dedim. Yani bunlar dedim şey olarak muhatap alınmış falan. Dolayısıyla şimdi insanlar hep işin şey tarafına kaçıyorlar. Kolaycılık tarafına kaçıyor. Bir anda işte şey şimdi veya işte gidiyorlar kimse anlamaya çalışmıyor. İşte Suriye'de Rakka'da bir şey kanton şey yapılmış IŞİD diye bir örgüt çıkmış ortaya. Şimdi bir insan bunu niye anlayamaz? Bir adam kalkıyor şimdi İngiltere'den, Fransa'dan, Kanada'dan şeyden oraya ölmeye gidiyorsa bu adamın psikolojisini bir şekilde incelemek lazım. Yani bakmak lazım. Sen İngiltere'de ne yaptın bu adama? Veya Kanada'da nasıl bir hayat yaşattın? Fransa'da sen buna nasıl bir hayat yaşattın? Sen bunu nasıl aşağıladın? Veya bunun insanlık onurunu ne yaptın ki o insan oradaki bizim hepimizin bugün Türkiye'de gidip de vatandaşı olmak için can attığımız Avrupa'dan kalkıyor, geliyor. Rakka'da son derece ilkel şartlar içerisinde hayat hayat değil, yemek doğru düzgün yok. Geliyor oraya savaşıp hayatını kaybetmeyi göze alarak orada bulunuyor. Her ben bunu şeyi desteklemek anlamında söylemiyorum. Yani söyledim çünkü yaşadığım olayları söylüyorum. Yani şimdi bizzat ben bu tür insanların içerisinde yaşadım. Bu mülteci psikolojilerini biliyorum yani sonuçta. Şimdi buraya geliyor ve sen bunu anlamıyorsun. Bunu anlamadıktan sonra bununla ilgili anlamaya da en ufak bir gayret göstermiyorsun. Sen istediğin kadar Paris'in göbeğinde dünyanın bütün liderlerini topla, yürüyüş yap, protesto et, telin et. Buradan bir şey çıkmaz. Çıkması da mümkün değil. Bütün mesele bu insanları anlamak. Yani o İslam'ın hoşgörüsü dediğimiz, yani o peygamber döneminde, sahabe döneminde yürüyen, ekmeğin paylaşıldığı, ne bileyim, acının, kederin, her şeyin beraber birlikte paylaşıldığı bir İslam'ı, bir şeyi ortaya koyamazsan, yani şey yap, İslam olarak da yapamazsın. Avrupa'da aynı.
Zaten dediğiniz gibi abi, çok güzel özetlediniz. Problem de bundan kaynaklanıyor. Sayın Adnan Oktar hocamız bunu yayınlarda defaten izah etti. Yani şiddet şiddeti, baskı baskı kan kana doğuruyor. Şimdi sen adamın kulağını koparıyorsun, karısının, kızının ırzına geçiriyorsun. Orada hapishaneleri toplayıp günlerce işkence edince karşındaki o problem gitgide büyüyor. Halbuki burada yapılması gereken aklı başında makul tutarlı insanlarla bir araya gelmek, bu sorun nasıl çözülür diye bir empati kurmak, böyle toplantılar organize edip İslam dünyasına da makul mantıklı insanların bir araya gelmesinden yatıyor. Çünkü bu sefer onlar bu unsurları gerekçe gösteriyor. Bu unsurlarda bu kişilerin yaptığı zulmü örnek gösterip bütün İslam dünyasında dediğiniz gibi bir infial oluşuyor. Yani hepsine baktığımızda tabii Allah'ın en önemli farzı olan bir iddiatı oluşturmak gerektiğini, çok daha bunun kıymetini, çünkü biz 2000'li yıllardan beri Mehdi abi sizle tanışırız. İlk günden beri bunları konuştuk. 14 yıl oldu. Olaylar hızla ilerliyor. Hep aynı şeyleri söylüyor.
Ve zaten oraya da doğru geliyor. Yani çünkü bakın şimdi nedir? Bir musibet bin tane nasihattan evladır noktasına doğru gidiyoruz. Farkı çünkü musibetler şimdi zorla bizi o noktaya doğru getirecek. Çünkü sonuç itibariyle maalesef yani hayat öyle bir şey ki, yani bir insanın tecrübesi başka bir insana yaramıyor. Bu tarih boyunca böyle oldu. Yani ben anlatıyorum şimdi, ya benim başıma böyle bir olay, sakın böyle yapma, bilmem ne olma falan filan. Ama gidiyor, illa kendisi de o şeyi yaşayacak yani. Olay böyle. Zaten hani Akif'in dediği gibi, hiç ibret alınsa tekerrür mü ederdi diyor ya, tarihe tekerrür diyorlar. Maalesef yani tekerrür ediyor. Niye tekerrür ediyor? Şey yok. İbret diye bir olay yok yani sonuç itibariyle. Onun için şimdi bakıyorsunuz yani Müslümanlar ne zaman böyle birbirlerinden koptularsa, ne zaman böyle şey hale geldilerse bu belayı yaşadılar. Yani bakın şimdi Endülüs devletinin zamanına doğru bir gidin bakın şimdi Endülüs'ün son dönemlerine. Ne olmuş ya? Paramparça şeyde İspanya'da. Orada bir tane şey ayrı bir emirlik kurmuş. Ötede biri ayrı bir şey kurmuş. Her yer Granada'da ayrı şey, Sevilla'da ayrı bir yer, Kurtuba her tarafta tamamen böyle zaten dar bir alanda şey olarak yaşıyorlar. Bir de birbirleriyle de şey ediyorlar. Nedir? Rekabet. Ne oldu? İspanya Kralı Ferdinand, İzabel geldiler bunları tek tek. Bir de birbirleriyle bunları çatıştırıyorlar, işbirliği yapıyorlar onlarla bunları ve yok ettiler. Yani parçala yut metodu. Aynı şey bugün şeyde de var. Bizim şimdi İslam dünyasının şeyine bakıyorsunuz şimdi bir grup. İşte bakıyorsunuz Amerika ile beraber, öteki bilmem neyle beraber, iki bilmem neyle beraber. Dolayısıyla sonuç itibariyle bu ittihadın bir şekilde kurulması lazım. Ve bunun yapılması lazım. Şu anda tabii ki Türkiye'de bu sesler ufak ufak yükseliyor. Yani gerek Cumhurbaşkanı'nın gerek Başbakan'ın söylediği, hocamızın zaten yıllardır söylediği şey. Tabii bu sefer de hemen biz kendi içimizden bu sefer şeyler. Hop işte Osmanlı'yı mı diriltiyorsunuz? Bilmem ne mi yapıyorsunuz? Yani elin körü. Yani Osmanlı yani neydi yani sonuç itibariyle Osmanlı'nın ne şeyini gördünüz? Şimdi bakıyorsunuz şimdi şey dönemlerine falan. Ki Osmanlı sonuç itibariyle belki de dünyanın en adil ne derler ona demokrasi demeyelim veya insanların bir arada yaşadığı bir düzeni oluşturan bir yapıydı. Son zamanlarda tamam takım sarsıntılar yaşadı ama sonuçta bugün bakıyorsunuz Osmanlı döneminde Diyarbakır'da Osmanlı Kanuni Diyarbakır'a Kürdistan diyordu ama yani orada Kürt şeylik yapmıyordu ne derler ona. Ayrı bir şey oluşturuyor.
Zaten birlik, birliğin içinde.
Yani. Zaten İslam'ın içerisinde sen İslam'ı şeye çıkarttığında, ön plana çıkarttığında ve sonuç itibariyle bunu böyle bildiğinde bir problem yaşanmaz. Şimdi dikkat edin mesela. Aynı şeyi Türk kavimleri açısından ele alın. Bakın şimdi İslam dairesinden çıkan Türk kavimlerinin çoğu hemen yok olmuşlardır. Bitmişlerdir ya. Bugün bakın şimdi Gagavuzlara bakın, bilmem nelere bakın. Yani eskiden bugün mesela Bulgarlar bile Türk kavmidir. Köken itibariyle şeye bak. Ne oldu? Slavlaştı. Şeyi bitti.
Pomak Türk.
Pomaklar bitti. Ya, ama bakın Müslüman olan hiçbir Türk kavmi ne özünü kaybetmiştir, ne kültürünü kaybetmiştir, hiçbir şeyini kaybetmemiştir. Çünkü İslam'da şey yoktur. Ne derler ona? Yok etme. Asimilasyon diye öyle bir politikası olmadığı için İslam'ın. Dolayısıyla da her kavim, her varlık beşer olarak yani insan olarak varlığını sürdürme hakkına sahip. Onun için insan Kur'an'da zaten eşrefi mahluk. Şimdi eşrefi mahluk tabiri Müslüman'ın dışında hiçbir toplulukta ya yaratılmışların diyor en şereflisi. Şimdi bir insana sen en şerefli mahluk dediğin zaman bunu bu sıfatı verdiğin zaman sen o insana yani ne bileyim işkence yapamazsın. O insanı öldüremezsin. O insana haksızlık yapamazsın. Çünkü sıfat, eşrefi mahluk sıfatı var bunda. Dolayısıyla şimdi böyle bir şeye nasıl tevessül edebilirsin? Ama bu kimin içindir bu söz? İslam'ı anlayan, o ruhu kavrayan kişi için bunu söylüyor. Yani insana yaptığın işkence haşa Allah'a karşı gelmektir. Yani çünkü o sıfatı veren Allah'ın şerefli bir mahlukuna karşı siz şey yapıyorsunuz.
Cenab-ı Allah bize Kur'an'da dinde zorlama olmadığını buyuruyor. Aynen. Dinde zorlama yoktur diyor. Doğruluk sapıklıktan apaçık ayrılmıştır diyor. Dediğiniz gibi Osmanlı döneminde olsun, Selçuklu döneminde olsun hep ehli kitap dediğimiz Hristiyan ve Yahudi kavimlerin, Yahudi tebaaların hakları, hukukları gözetilmiştir. Demin çok güzel buyurdunuz. Zaten böyle bir zorlama baskı olsaydı bugün herhalde birçok Avrupalı kavim de Müslüman olarak hayatına devam eder, idame ederdi. Şimdi böyle kalamazdı.
Sizin söylediğiniz gibi olaylar mecbur o yöne doğru, birlik yönüne doğru getiriyor ve Batı'yı da aklı selim hale getiriyor. Şöyle ki mesela hocamız çok uzun yıllardan beri söylüyor Kur'an ahlakının, bağnazlığın İslam'la ayrılmasını ve bunları da kitaplarıyla anlatıyor. Obama'ya da mektup gönderdi hocamız. Bu fikirle ancak bu mücadelenin yapılacağını. Şimdi mesela İngiliz Başbakanı ile Cameron'la bir araya geldiğinde Obama bunları zikrettiler. Ya yani bunun fikri bir mücadeleyle, ideolojik bir mücadeleyle olması gerektiğine de dair bunlar da akis buluyor ve dünyada mecburen yerini bulacak. Çünkü başka bir yolu, yöntemi yok. Şiddet şiddeti doğuruyor. Zulüm zulümü doğuruyor, baskı baskıyı doğuruyor. Aynen. Sevgiyle, muhabbetle, Kur'an'dan gelen o ahlakla, sevgi sunarak ve Kur'an'ın gerçeklerini anlatıp bağnazlığın geçersizliğini anlatarak inşallah dünyayı barışa kavuşturmaya çalışacağız. Allah razı olsun Mehdi abi. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Evet tabii Sovyetler Birliği zulmünün altında kalan Kafkasya'daki Türk kardeşlerimiz, Şerkez kardeşlerimiz komünizmin baskısından, zulmünden tabii zor dönemler yaşamışlar. Maneviyatlarından koparılmışlar Mehdi abinin anlattığı gibi. Ve Sayın Hocamızın da hakikaten Rusça baskılı özellikle Rusya'da ve bölgede çok güzel kitapları ve iman faaliyetleri hali hazırda devam ediyor. Putin de aslında bu kitapları beğeniyor Sedat, bildiğin gibi.
Evet.
Işte. Yani çünkü bölgeye ve dünyaya radikalizmden ve bağnazlıktan uzak gerçek İslam'ın yayılması Rusya'nın da lehine ve bütün milletlerin lehine. O yüzden hakikaten dediğin gibi senin de daha evvelde Putin'i de bu anlamda kazanmak lazım. Hocamızın kitaplarına olan ilgisi ve onun yaygınlaşmasında gösterdiği kolaylıklar aslında bağnazlığın bitiminde, radikalizmin bitiminde, gerçek İslam'ın yayılmasında faydalı bu anlamda.
Tabii hocamız sadece Rusça'ya değil, özellikle belgeseller bölgede çok büyük bir ilgi görüyor. Zamanında sadece Kafkas Vakfı değil, diğer vakıflardan ve diğer Çeçen soylu kardeşlerimiz olsun, Adige'lerden olsun, diğer kavimlerden olsun bu belgeselleri çok götürüp dağıttılar ve yaygınlaştırdılar. Ve halen de beşer bin, onar bin bölgede dağıtıyorlar. Açıkçası Kafkasya'da en ücra bölgelere kadar bu belgeseller ulaştı ve çok istifade edildi. Zaten geçen sene hatırlarsan Adige müftüsü, Sayın Adige müftümüz burada misafirimiz olmuştu. Özellikle kendisi bizi arayıp bulmuştu, hocamıza misafir olmuştu. Ve Adige Cumhurbaşkanı'nda başbakanın bizzat davetlerini iletmişti. Hocamıza inşallah en kısa zamanda beraber olmayı Allah bize nasip etsin orada demişti. Ve kendilerine Sayın Adige Cumhurbaşkanı ve başbakana da birer tesbih ve kitaplarıyla beraber tabii seccade hediye etmişti hocamız. Bölgede gerçekten hocamız çok iyi biliniyor, çok tanınıyor, çok seviliyor. Tabii her şeyin ötesinde her zaman konuştuğumuz gibi Adnan Oktar hocamız da her zaman söylediği gibi bütün bu sorunların çözümü Türk-İslam birlikteliğinde bir araya gelmekte. Tabii buna ek ilaveten de yani bunun için de çok aslında uzun bir süre yok. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem müjdelerinde tahakkuk eden hadislerde biz bunun çok yakın olduğunu görüyoruz. Zaten ahir zamanda zamanın hızlanacağını ve günlerin peşi sıra birbirini kovalayacağını Peygamberimiz bizi, sallallahu aleyhi ve sellem bize müjdelemiş. Nitekim son 2000 yılından şuraya bile bir düşündüğümüzde dünyada 100 yılda olmayan gelişmelerin 15 yılda yaşandığını görüyoruz. Cenab-ı Allah inşallah bir an önce bize İslam birlikteliğini nasip etsin. İslam ahlakının yeryüzüne hakim olduğunu görmeyi nasip etsin inşallah. Bu konuyla ilgili yine hocamızın eserlerinden hazırlanan güzel bir filmimiz vardı. Kafkasya ve Orta Asya sorununun da çözümünün İslam birliğinde olduğuna dair. İstiyorsan o filmle de programımızı kapatalım.
Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
Kafkaslar tarih boyunca Rus zulmünden kaçarak Osmanlı'ya sığınmış Müslüman kavimlerin diyarıdır. Orta Asya ise Osmanlı toprağı olmasa da din ve milliyet bağıyla Türkiye'ye bağlıdır. Bu nedenle İslam dünyasının aydınlık geleceği için bir strateji belirlenirken, başta Türk-Rus ilişkileri olmak üzere, bu coğrafyanın tarihsel arka planının incelenmesi son derece faydalı olacaktır. Sovyetler Birliği'nin yıkılmasının ardından oluşan yeni Orta Asya ve Kafkasya haritası, Türkiye ile çok yakın bağı olan bir bölge ortaya çıkarmıştır. Bağımsızlıklarını birer birer ilan eden Müslüman Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında hem din, hem dil, hem kültür, hem de tarihi açıdan çok güçlü bağlar bulunmaktadır.
Eşhedü en la ilahe illallah.
Bu bağların temelini oluşturan milli ve dini değerler, Sovyetler Birliği döneminde Komünist Parti tarafından yok edilmek istenmişti. Tüm Kafkasya ve Orta Asya'yı egemenliği altında bulunduran Moskova, komünist ideolojiyi bu bölgelerdeki Türk ve Müslüman halklara zorla empoze etmek istiyordu. Ancak bu politika başarılı olamadı ve Orta Asya'nın Türk ve Müslüman halkları kimliklerini korudular. Çarlık rejiminin yönetimi altında yaşayan Orta Asyalı ve Kafkasyalı Müslüman halklar her zaman kendilerini Anadolu Müslümanlarına, dolayısıyla Osmanlı'ya daha yakın hissetmişti. Nitekim Osmanlı da tarihi boyunca her zaman Kafkas Müslümanlarının koruyuculuğunu üstlenmiş, Kafkas halklarıyla olan tarihi ve kültürel bağını hiçbir zaman koparmamıştır. Orta Asya ve Kafkas halkları hep yüzleri Osmanlı'ya dönük bir ömür sürmüşlerdir. Her zaman için kendi topraklarını Devlet-i Ali Osmaniye'nin bir parçası olarak görmüşler, Osmanlı sultanlıklarına bağlılıklarını her fırsatta dile getirmişlerdir. Osmanlı sultanlarına yazdıkları mektuplarda onları kendi topraklarına davet etmişler, resmen de Osmanlı topraklarının bir parçası olmayı kendileri istemişlerdir. O gün olduğu gibi bugün de Kafkaslarda yaşayan Müslüman halklar doğrudan veya dolaylı olarak zulme maruz kalmakta, hatta pek çoğu sıcak savaşın içinde bağımsızlıklarını, kendi örf ve adetlerini koruyabilmek, dinlerini özgürce yaşayabilmek için canlarını vermektedir. Bunun en yakın örneği ise tüm dünyanın gözleri önünde gerçekleşen Çeçenistan'daki Rus zulmü oldu. Hala Kızıl Ordu ideolojisiyle hareket eden Rus ordusu, 2 Ekim 1999 tarihinde girdikleri Çeçenistan topraklarında önüne çıkanları kadın, çocuk ya da yaşlı demeden acımasızca katletti. Sivil hedefler aylarca kesintisiz bombardımana tutuldu. Halkın direnişini kırmak için özellikle hastaneler, doğum evleri, çarşılar, mülteci konvoyları hedef olarak seçildi. Binlerce masum Çeçen Müslüman cezaevlerinde esir olarak tutuldu, birçok esirden haber dahi alınamadı. İşte bu zulüm karşısında Türkiye'ye çok büyük bir sorumluluk düşmektedir. Çeçen Müslümanlar tarih boyunca kendilerine ikinci vatan olarak Osmanlı İmparatorluğunu görmüşlerdir. Onlar Türkiye'nin tarihsel mirasının bir parçasıdırlar. Dolayısıyla Türkiye Çeçenistan'ı ve diğer Kafkas devletlerini içine alan bir barış ve uzlaşı planına ön ayak olmalıdır. Bu Türkiye için hem ahlaki bir görev hem de stratejik bir roldür. Nüfusu 250 milyonu bulan dev Türk dünyası güçlü bir Türkiye beklemektedir. Türkiye ve Türkiye Cumhuriyetler arasında kurulacak bir işbirliğinin temel dayanak noktası kuşkusuz 70 yıldır Rusya tarafından unutturulmaya çalışılan milli ve manevi bilincin geliştirilmesidir. İslam ahlakının ana öğeleri olan adalet, hoşgörü, merhamet gibi hasletlerin pekiştirilmesiyle yeryüzünde bugün eksikliği hissedilen barış ve huzur ortamı Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihsel mirasçısı Türkiye'nin öncülüğünde inşa edilecektir.